Ayrım 5.
Sayfa 56. Bir defasında muvazenesini kaybederek kuyruk sokumunun üstüne düştü ve ayakları yukarı kalktı. Hemen ellerine yapışarak kaldırdım ve büyük bir telaş gösterdim. Bu kaza öteki kızlardan birinin başına gelseydi en aşağı bir hafta alayını çıkarır ve konuşurdu. Fakat o sadece "Bir şey yok, acımamıştır," dedi ve etekliğinin tozlarını dikkatle sildikten sonra işine devam etti. Marianti'nin tepesinden inen güneş onun saçlarını tel tel aydınlatıyor, yüzünün zengin renklerini parlatıyor, cildini adeta şeffaflaştırarak alnındaki kan damarlarının ince ağını meydana çıkarıyordu. Sonra ince soğuk bezi bluzunun bol ve açık yanaklarından sırt ve göğsünün mümkün olduğu kadar ileri noktalarına işliyor, görünmez ayva tüylerini parlatarak derisinin üstüne yaldızlı hareler çiziyordu. Marianti'yi bu kadar güzel bir ışık içinde, bu kadar teferruatıyla seyretmek belki ileride kocasına bile nasip olmayacaktır. Fakat kendi konuşmadığı gibi senin içinden doğan en heyecanlı sözleri de samyeli gibi bir anda kavurup kurutan bir insanın başında kaç dakika dikilip durmak mümkün olur. Onun için kaşık ve çatalların teftişine kafi müddetten sonra kendimi soldan geri etmeye mecbur görüyordum. Yalnız şunu söylemeliyim ki bu mahrumiyet benim için o zaman zannettiğim kadar ehemmiyetli değildi. Evet, Marianti güzeldi. Onu beğenmeyecek insanla estetik mütehassısları muhakkak alay ederlerdi. Fakat ne çare ki beğenilmesi ve hatta sevilmesi lüzumuna zihnimde samimi olarak inandığım bu kız kanıma, sinirlerime bir şey söylemiyordu. Yukarıda şarkı söyleyen ve ara sıra elinde ütüsüyle pencerelere gidip gelen intizamsız yüzlü, sivri burunlu Rina'ya gelince iş büsbütün başka oluyordu. İhtimal ki onunla elini çadan mürekkep olan ütücüler grubunu en sona bırakılmışımın sebebi de buydu. Yine aynı ağırlıkta yürümekte devam etmekle beraber merdivenden çıkarken adeta adımlarımın ve ıslığımın sesi değişiyordu. Marianti'nin vurdum duymazlığına mukabil Rina daima uyanık ve koketti. Geldiğimi anlayınca hemen ütüsünü bırakıp acele el hareketleriyle saçlarına, yüzüne, elbisesine çeki düzen verirdi. Hatta bir defasında göğsünün düğmesini çözerken yakaladım. Fakat benim bu jesti fark ettiğimi çabucak anladı ve düğmeyi tekrar ilikledi. Rina ile Elenica'nın çalıştıklarını seyretmek zevkli bir şeydi. Yalnız ne çare ki 2 dakika geçmeden Stematula soluk soluğa merdivenleri çıkarak tepemize dikiliyor ve bizi göz hapsine alıyordu. Sonra dili de durmuyor, sinirli bir kaynana vaziyetiyle durmadan kızları haşlıyor, neşemizi kaçırıyordu. Rina ile aramızda garip bir anlaşma olmuştu. Stematula başını çevirdiği zaman Rina başıyla manalı bir işaret yapar, dilini çıkarır, onunla eğlenirdi. Bununla beraber Stematula'nın kahyalığı uzun sürmez, 3-5 dakika sonra aşağıdan varvar dudunun sesi yükselirdi. Stematula, yine nereye kaybolmuşsun Stematula? Stematula hırçın bir tavırla omuz silker, duduyu cevapsız bırakırdı. Yorgunluktan canım çıkmıştır mutfakta, hiç dinlenmeyeceğim ben. Bir defasında dudu yine, Stematula terbiyesizi, ne cehenneme gitmişsin? Ocakta tencere yanıyor diye celallenince kız bana yalvardı. Rica ediyorum Kemal Bey, Stematula'yı bakkala gönderdim diyeceksiniz. Fakat bunu işitmemiş görünen Rina bir hınzırlık etti. Benden evvel davranarak Dudu'ya bağırdı. Stematula buradadır matmazel, onu istiyorsunuz, şimdi gelecek. Bir anda Stematula'nın kaşı gözü birbirine karışmış, yüzü bembeyaz olmuştu. Ben olmasaydım azgın bir horoz gibi Rina'nın tepesine bineceğine, yüzünü gözünü didik didik edeceğine hiç şüphe yoktu. Acı bir şey söylemek için birkaç kere yutkunduktan sonra başını eğdi ve kös kös aşağı inmeye başladı. İş bu kadardan ibaret kalsa mesele yoktu. Fakat Stematula merdivenin ortasında şimşek gibi süratle başını çevirdi ve Rina'yı kendi taklidini yaparken yakaladı. Bu defa bana da bir korku geldi. Stematula, Stematulalığı ele alacak ve evin içinde bir kıyamettir kopacaktı. fakat onu yapmadı. Birkaç basamak yukarı çıktıktan sonra ellerini beline dayadı. Rina'ya tane tane birkaç Rumca kelime söyledi. Sonra bütün hıncını çıkarmış gibi şen ve memnun zıplaya zıplaya aşağıya indi. Kızlar gayri ihtiyarı ellerini yüzlerine kapamışlardı. Ben fevkalade bir şeyler geçtiğini anlayarak odama kaçtım ve kapımı kapadım. Biraz sonra kulağıma bir ağlama sesi geldi. Kapıyı araladım ve Rina'yı masa üzerine kapanmış, hıçkıra hıçkıra ağlıyor gördüm. Elenica onun üzerine eğilmiş, saçlarını ve alnını okşayarak yavaş sesle bir şeyler söylüyordu. Müdahale zaruriydi. Yanlarına yaklaşarak, ''Ne oldu Rina?'' dedim. Elenica kızların arasında en az Türkçe bileniydi. Hafif bir tereddütten sonra, ''O ki Stamatula söylemiştir, çok fena'' dedi. ''Çok ayıp, Stamatula fena kız.'' İş büyüceye benziyordu. Aklıma bir çare geldi ve Elenica'ya emrettim. Haydi Elenica aşağı git, bana Stamatula'yı çağır. Elenica fena halde korktu ve yalvarmaya başladı. Yok Kemal Bey, Stamatula bir şey söyleyeceksiniz. Stamatula ne zaman kızıyor, öyle fena bağırıyor. Rica ederim Kemal Bey. Ben ısrar ettim. Korkma Elenica, fena bir şey söyleyecek değilim. Onu mutlaka getir. Halim Elenica'ya emniyet vermişti. Aşağı indi, Stamatula'yı taşlığa çağırdı ve yavaş sesle konuşmaya başladılar. Rina katıla katıla ağlamakta devam ediyordu. Yanına yaklaştım. Rina, çocuk oluyorsun dedim. Ne var bu kadar ağlayacak? Yakışır mı sana? Stamatula ile eğlendin, o da sana cevap verdi. Ne dediğini anlamadım ama herhalde terbiyesiz falan diye bir şey söylemiştir. Kaldır başını bakayım. Elenica gibi ben de onun üzerine eğilmiştim. Fakat ellerim saçlarına dokununca ikimiz de elektriklenmeye benzer bir şey oldu. O zaman beni öfkeye benzer bir ateş sardı. Kendimi tutamayarak iki avucumla Rina'yı kulaklarından yakaladım ve başını zorla masadan kaldırarak yüzünü yüzüme çevirdim. Başka lakırdı bulamayarak. Kocaman gelinlik kız, utanmıyor musun diye onu adeta tehdit ediyordum. Yüzü yaş içinde ve karma karışıktı. Dudakları şişmiş, ıslak yanakları ve burun kanatları gerilmiş, masanın sivrisine gelen alnında iki kırmızı çizgi peyda olmuştu. Kulaklarının ellerimin içinde ateş gibi yandığını duyuyordum. O yalnız mendiliyle burnunu siliyor, başka bir hareketi yapmadan yüzünü ellerimin içine bırakıyordu. Ben, böyle ağlarsan kimse seni kocaya almayacak, sevmeyecek gibi sebepsiz öfkemle pek alakalı görünmeyen lakırdılar söylemeye devam ederek bir havlu aldım. Bura bura hırpalıya hırpalıya Rina'nın yanaklarını, burnunu, ağzını, çenesini silmeye başladım. Taşlıkta kısık ve heyecanlı seslerle birbirini yiyen Stamatula ile Elenica herhalde davamızın farkında olmayacaklardı. Rina biraz sakinleşti. Artık desteğe ihtiyacı kalmamış olmakla beraber yanaklarını avuçlarımdan çekmiyordu. Ben artık gideceğim Kemal Bey diyordu. Seni zorla tutacak değilim dedim. Keyfin isterse gidersin. Fakat doğru değil. Gideceğim Kemal Bey. Bu fena kızı artık görmeyeceğim. Bilmiyorsunuz ne söyledi. Ah çok fena. Başını isyanla arkaya atıyor, göğsü adeta dirseklerimin arasına girerek gömleğime yapışıyordu. O gün zannediyorum değil, muhakkak bir kaza çıkaracaktık. Fakat nihayet anlaşmaya muvaffak olan Stamatula ile Elenica'nın ayak seslerini işitince Rina'nın başını tekrar masaya yatırdım ve birkaç adım geri çekilerek ciddiyetle bekledim. Stamatula pişman ve ürkekti. Hatta galiba benden azar işitmek ve kovulmaktan korkuyordu. Ben bir hakim ciddiyetiyle ikisine de çıkışarak işe başladım. Ayıp değil mi size? Koskoca matmazeller çocuk gibi birbirinize darılıyorsunuz. Biri ötekiyle alay eder, öteki ona kalbini kıracak lakırdılar söyler. Ne dedi pek anlamadım Stamatula. Herhalde acı ağır bir şeyler söyledi. Böyle münasebetsiz bir kavga karşısında ne diyeceğimi bilmiyorum. Teessüf ederim size. Ne diyeceğimi bilmediğimi söyleyişim doğruydu. Konferans iyi başlamıştı. Fakat hakikaten arkasını getiremiyordum. Mamafi bu o kadar lüzumlu bir şey de değildi. Yapacağım şey zaten evvelden kararlaştırmıştım. Sert bir kumanda sesiyle İkiniz de beni bekleyeceksiniz dedim. Hızla odama girdim. Aynalı dolabımı alt üst ederek istediğim şeyleri ararken ara sıra dışarıya kulak vermekten kendimi alamıyordum. Sofada tıs yoktu. Kızlar biraz sonra tebliğ edeceğimi anlattığım kararı herhalde korku ve merak içinde bekliyorlardı. Elimde ufak tefek bazı eşya ile kapıyı açtığım zaman çehrem yine ciddiydi fakat hayli tatlılaşmıştı. Üçünüz de şu masanın başına gelin bakalım. Ne duruyorsunuz? Lakırdımı anlayamadınız mı? Kızlar başları önlerinde korka korka masaya yaklaştılar. Rina ile Stematula'nın önlerine birer ipek mendil, Elenica'nın önüne bir kolonya şişesi koydum. Bunlar sizin barışma hediyeleriniz. Alacaksınız ve hemen gözümün önünde barışacaksınız. Fakir kilise mahallesinde mal hırsından yüksek bir kuvvet mevcut değildir. Sokakta oynayan çocuklara kadar herkes elindeki en kötü hırdavatı, 20 paralık bir Arnavut çakısını yahut bir teneke kutuyu mal sayar ve üstüne titrer. Zaman zaman mahalleyi birbirine katan kavgaların baş sebebi budur. Ara sıra arka sokaktaki izbelerin birinden bir cenaze evi vaveylası kopar. Biraz sonra öğreniriz ki akşamüstü kilise meydanında kol kola piyasa eden kız çocuklarından biri ya da kırlara götürülerek yahut kasabada bir kulübe veya dükkana kapatılarak berbat edilmiştir ve biçareyi kandırmak için vaat edilen servet ya üç arşın kumaş ya parlak tokalı bir iskarpindir. Toyluğuma göre bu çare dahiyane bir buluştu. Topunun değeri bir beyaz mecidiye geçmeyen bu eşya, bu üç fakir için bir tarih olacak kadar ehemmiyetliydi. Rina ile Stematula, ipekli mendillerini okşaya okşaya katladıktan sonra sandıklarına kilitleyecekler ve bir daha ancak büyük yortu günlerinde veya evlenirken çıkaracaklardı. Elenica kolonyasını damla damla kim bilir kaç ay veya sene kullandıktan sonra kesme billur taklidi şişesini kurdele parçalarına sararak bir süs gibi aynasının önüne koyacaktı. Stematula ile Rina somurtmakta devam etmekle beraber masanın üzerindeki eşyaya yan yana fena fena bakmaya başlamışlardı. Ben haremindeki çerkez odalıklara kafa tutan bir şehzade edasıyla ayağımı yere vurdum. Haydi ne bekliyorsunuz? Kızlar hediyeleri geri alacağımı zannederek bir hareket yaptılar. Fakat böyle bir niyetim olmadığını anlayınca yine eski vaziyetlerine döndüler. Elenica ateşlenmeye başlamıştı. Barış teşebbüsünün neticesiz kalırsa en ziyade zarar görecek oydu. Bunun için dayanamadı, son derece tatlı ve kandırıcı bir sesle arkadaşlarına Rumca bir şeyler söylemeye koyuldu. Varvar Dudu'nun duvardaki aynasına gizli gizli göz atan ve parmaklarıyla saçlarını, elbisesinin buruşuk yakasını düzelten Rina da yumuşama alametleri belirmişti. Fakat Stematula, kaşları çatık, gözleri simsiyah, vahşi bir inatla önüne bakmakta devam ediyordu. Baktım ki tatlılıkla olacak iş değil. Stematula ile Rina'yı sert bir hareketle kollarından kavradım ve birbirlerine yaklaştırarak emrettim. Bakın son defa söylüyorum. Ya barışacaksınız ya şimdi ayrılacağız ve artık ikinizle de konuşmayacağım. Bu defa Elenica da daha enerjiyle harekete geçti. Haydi ayıp çok ayıp. Kemal Bey öyle istiyor. Kavgacılar başları önlerinde somurta somurta birbirlerine ellerini uzattılar. Gülerek öyle soğuk barışma olmaz dedim. Birbirinizin boynuna sarılacak ve öpüşeceksiniz. Aynı zamanda çevik bir hareketle kızları kollarımın arasına sıkıştırıyor ve birbirine toz vuran iki koç vaziyetinde kafa kafaya çarpıştırıyordum. Stematula yine bir isyan hareketiyle kıvrandı ve ısırmaya hazır vaziyette dişlerini çıkardı. Fakat bu çarpışma esnasında sivri burnu arkadaşının yanağına çarpıp ezilen Rina, benim tarafımda olan gözünün kuyruğuyla bana baktı ve Stematula'yı dudaklarından uzun uzun öpmeye başladı. Kavga artık bitmişti. Kolonyasını iki eliyle göğsü üstüne bastıran Elenica bana kendince çok ehemmiyetli bir meselenin sırrını sordu. Onlar kavga yapmış barışmış ama ben niçin kolonya? Vücudu Marianti'ninki müstesna, arkadaşlarının hepsinden iri olmakla beraber Elenica'da bir bebek çehresi kalmıştı. ikide bir de Varayo'ya sevinerek güldüğü zaman çenesinde bir çukur açılır. Küçük gözleri etli yanaklarının ve biraz şiş göz kapaklarının içinde kaybolarak ıslak bir ışık damlasından ibaret kalırdı. Elini çanın çene çukuruna küçük parmağımla hafifçe dokunarak cevap verdim. Çünkü sen çok poliomorfo beyda. Sen hiç kavga yapmamış ve sıçraya sıçraya aşağı indim. Mutfakta arkası dönük olarak maltızı yelpazeleyen var var dudu. Ne cehennemdesin Stematula kızgını dedi ve ayıp bir küfür savurdu. Fakat dönüp de beni görünce o kadar şaşırdı ve utandı ki elinde tencere falan olsaydı mutlaka bir kaza yapardı. Zavallı ihtiyar kız bu rezaleti aylarca unutamadı. Karşı karşıya konuşurken ne zaman gülümseyecek olsam vakayı hatırlıyorum zannederek lakırdısını şaşırıyor, düzme burnunun ucunda hafif bir kızartı ile gözlerini benden kaçırıyordu. 7. Evet, ziyafet görünüşte kaymakam, papaz ve muhtar içindi. Fakat hakikatte onlar hayır cemiyeti balolarının yüksek himaye heyetleri gibi göstermelikten ibarettiler. Bekar bir genç çocuğun bir alay kızı evine toplayıp eğlenmesine hükümet göz yumsa mahalleli isyan ederdi. Fakat en yüksek mümessillerini aramıza almak suretiyle hükümet kilise ve mahallenin himayesini temin ettikten sonra mesele kalmıyordu. Piyasa bahanesiyle evimizin önüne üşüşen halka karşı kapımızı kapar, bütün gece korkmadan eğlenebilirdik. Birkaç kızın aramıza karışmasında kimsenin bir diyeceği yoktu. Kaymakam, başpapaz ve muhtarı ağırlamak için kurulmuş bir sofraya hizmet etmek onların hatta vazifesiydi. Kızlar en yeni elbiselerini giydikten ve düğüne gider gibi takıp takıştırdıktan sonra önlerine birer fis dolu prostela bağlamışlar. Ellerinde tabaklar, tepsiler, sürahilerle pervane gibi sofranın etrafında dönüyorlardı. Kaymakam masanın başına geçirmiş, sağına başpapazı, soluna muhtarı oturtmuştuk. Üçünün kıyafeti de resmiydi. Kaymakam redingot, muhtar forması dökülmüş asker ceketine benzeyen kapalı yakası bir alpaka ceket giymiş, göğsüne gümüş bir mecidiye nişan takmıştı. Başpapazın göğsünde deve çanı iriliğinde firuze ve zümrüt kakmalı bir gümüş haç sallanıyordu. Yalnız merasimin başlangıcında varvar dudunun bir münasebetsizliği oldu ve kısa bir zaman neşemizi kaçırdı. İhtiyar kız ev sahibi sıfatıyla misafirlere birer birer sefa geldiniz dedikten ve şairane bir takım sözlerle hepsine ayrı ayrı teşekkür ettikten sonra siyah tül mendilini yüzüne kapamış ve ağlamaya başlamıştı. Şaşkın şaşkın birbirimizin yüzüne bakıyor, bu ani gözyaşlarına bir anlam veremiyorduk. Stematula ile Marianti, Dudu'nun kollarına girerek tulumbaya götürdüler ve kolalı yakasını ıslatmamak için boynuna bir peşkir takarak yüzünü yıkadılar. İhtiyar kız biraz sonra sakin ve mahcup bir çehreyle sofraya döndü. Tül mendilini kirletmemek için eteğinin altından başka bir mendil çıkarıp burnunu sildikten sonra buhranın sebebini izah etti. Kegam sağ olsaydı o da şimdi aramızda olacaktı. 30 yıl önce de ölmüş olsa anam bizim düğünümüz için bir ziyafet mülaza ediyordu. O zaman böyle fakirlik yok idi, her şey çok idi. Fakir fukarayı doyundurmak için kuru üzüm ve asma yaprağı ile 3 koyun besliyor idik. Büyük Allah Kegam'ın gençliğine acımadı ise kilise mahallesinin fukaralarına acımalıydı. Misafirler canları sıkılmış bir vaziyette. Ne yapalım, ölüm Allah'ın emri, hepimiz öleceğiz diye baştan savma bazı tekerlemelerle işi kısa kesmek istediler. Fakat Dudu vaziyeti takdir edemiyor, nişanlısını tabut içinde nasıl gördüğüne dair münasebetsiz hatıralar anlatıyordu. Meclise bir durgunluk çökmüştü. Müteveffa Kegam bu gece ziyafetin davetsiz bir misafiri olarak sofraya bela olmak ve hepimizin keyfini kaçırmak istidadını gösteriyordu. Bereket versin, baba Hrisantos cenazeye ait işlerde çok usta bir meslek adamıydı. İri vücudu ile yerinde doğruldu, tepesindeki görünmez bir ses lahuti bir ahenkle kısa bir vaaz verdi. Allah ne isterse o olurdu. Ölüleri kabirlerinde rahat bırakmak lazımdı. Doğadan gayri hallerde ve ölüler yortusundan başka günlerde ölülerden bahsedilirse onların kemikleri cehennemde gibi yanardı. Vaaz yalnız varvar dudunun değil, hepimizin tüylerimizi ürpertecek kadar müessirdi. Sofranın aydınlığı dışında kalan Marianti'nin karanlıkta ıstavroz çıkardığını, Rina'nın sivri yüzünü ateşli bir merakla uzattığını görüyordum. Papazın dalaveresini sezen kaymakamda, hele bizim dinde matem büsbütün haramdır matmazel, böyle haller gayretullah'a dokunur gibi birkaç büyük lakırtı zarf edince varvar dudu büsbütün şaşaladı ve oradan defedilmiş oldu. Bu meseleden sonra kaymakamla baba Hrisantos sofranın neşesini pek çabuk iade ettiler. Kaymakam rakı, papaz şarap içiyor, bunların ikisini de bırakmak mecburiyetinde kalmış olan ihtiyar ve hastalıklı muhtar sadece önündeki nane suyu kadehini kaldırıp indirmek suretiyle onlara refakat ediyordu. Lefter Efendi rengini biraz bulandırıp rakıya benzetmek için nane suyunun üzerine bir parça adi su karıştırmıştı. Dolap bir eczane kadar zengin olan varvar dudu. Haysiyetli anasonum vardır Lefter Efendi dedi. Kaşığın dibiyle biraz ezip getireyim mi size? Nane suyu rakıya daha ziyade benzer. Muhtar rakıyı bırakanlar için yeni bir avunma usulü bulduğunu zannederek ilk önce sevinmişti. Fakat anasonlu nane suyunu dudaklarına götürüp bir iki yudum içtikten sonra kadehini tiksinerek masanın üzerine bıraktı ve korkak bir sesle ''Bu gece şerefe bir kadeh sahici rakı içeceğim.'' dedi. ''Bir kadehle ölecek değilim ya ama rica ediyorum madam duymasın.'' Var var dudu, muhtara karşı bir şantaj vasıtası yakaladığından memnun, hiç öyle şey olur dedi. Benim ağzım kilit gibidir. Sonra parmaklarıyla kızları tehdit etti. Egerim madam Angelique'ye yahut başka birine Lefter Efendi rakı içmiştir diyecek olursanız ağızlarınızı kulaklarınıza kadar yırtarım. Yemeğin ortasına doğru kaymakam kızları göstererek. Bah bah matmazeller bizim yüzümüzden yoruldukları yetmiyormuş gibi bir de aç kalıyorlar demişti. Fırsatı derhal yakaladım ve iki gün evvelden tasarladığım planı tatbike başladım. Evet buna ben de üzülüyordum. Keşke onlar da bir köşede yemeklerini yeseler. Var var dudu bunu etikete uygun bulmadı ve itiraz etti. Misafirler bitirmeden hiç olur öyle şey. Boğazlarının horozu ötmüştür. Mutfak Allah şükür yiyecek doludur. Ne zaman olsa yerler. Fakat bütün sofra benden yana çıktı. Onlar da nihayet evin misafiriydiler. Bahçenin bir köşesinde yemeklerini yerler, arada lazım geldikçe de sofraya bakıverirlerdi. İhtiyar kız mutfağın karışmasından, tertiplerinin altüst olmasından dehşete gelerek yerinde kalktı.